Ayrım 15. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 158. Terör, özgürlük vesaire. Sözlükler terörü yıldırma olarak tanımlamaktadır. Şiddet, cinayet, korkutma değil, yıldırma. Terörün içinde şiddet, cinayet, korkutma elbette vardır. Ama birey söz konusu olduğunda yılmak için, bezmek için ille de şiddete uğramak, korkmak gerekmez. Örneğin bir memuru defalarca görevinden alıp uzak yerlere atayarak, bir insanı sürekli işsiz bırakarak da yıldırabilirsiniz. Öldürülmüş bireyin de zaten korkmasından, yılmasından söz edilemez. Öyleyse terör sözcüğü neyi karşılar? Yani bir kan davası cinayeti, Urfa'da, Batman'da genç kız ve kadınlara yönelik cinayetler, çeşitli nedenlerle psikolojik bunalımı olan birinin, büyük kentin kalabalık bir bulvarında rastgele sağa sola ateş açarak belki pek çok kişinin ölümüne yol açması terör müdür? Eylül baskını mı terördür? Yoksa Amerika'nın Afganistan'a saldırısı yahut Irak'a da saldıracağım diye tutturması mı? Ya da hangisi ne kadar terördür? İnsanlık niçin birçok dilde geçerli olan totalitarizm, otoriterizm, diktatörlük gibi ayrı kavramları da geliştirmek zorunda kalmıştır? Bir ya da birkaç insanı öldürerek, bir ya da birkaç insana şiddet uygulayarak bütün bir toplumu ya da toplumun büyük bir kısmını yıldırırsanız terör söz konusudur. Öldürülen, şiddet uygulanan insanlar özellikle seçilmiş de olabilir, rastgele kurban olmuş da olabilir. Terör, toplumda herkesin her an öldürülebileceği, baskıya uğrayabileceği duygusuna kapılmasına yol açan bir durum yaratır. Söz konusu toplumu ya da büyük toplum kestini öyle yıldırır ki, bireyler doğrudan kendilerine yönelik olmasa bile o baskıdan, o şiddetten, o korkudan kurtulmak için ne isteniyorsa yapacak, önüne konan her çareyi, her seçeneği onaylayacak hale gelir. Terörle özgürlüğün ilişkisi de bir bakıma bu noktadadır. Terör, insanın, hatta toplumun iradesini tutsak alır. 12 Eylül rejimi, galiba bunun en güzel örneği. Arkasında günde 5000 ceset olmasaydı, acaba 12 Eylül Anayasası bu kadar büyük çoğunlukla kabul görür müydü? Kaldı ki 5000 ceset, 12 Eylül arkasındakilerin belki en önemli fakat sadece bir bölümüdür. Hadiseye bu boyutta bakıldığında, yani gladio, kontra gerilla kavramları ekseninde düşünüldüğünde, kim ne için terör yapar sorusunun cevabı hayli tedirgin edicidir. Çünkü karşımıza terörü yaratanların, bizzat terörü önlemekle görevli olanlar, hatta seçilmişlerin gölgesindeki, parantez içinde veya belki onlara rağmen formal güçler olduğu çıkabilir cevap olarak. Niye terör? Terör kavramıyla açıklanan Uğur Mumcu cinayeti, parantez içinde benzeri önemli birçok cinayetle birlikte ile ilgili davanın kararı açıklandı. Sanıklardan üçünün idam cezasına mahkum edildiğini öğrendik. Karar, haber olarak yayın organlarında öncelikle yer aldıysa da hiç heyecan yaratmadı. Oh, nihayet bunca değerli insanın katil sanıkları cezalarını çekecek duygusu yaşanmadı. Oysa sadece Uğur Mumcu'nun cenaze töreninde 500 bin kişi yürümüştü. Neredeyse bütün bir toplum, değil yıkmak, ayağa kalkmıştı. Dört gözle katillerin cezasını bulmasını bekliyor olmalıydı. Oysa olmadı. Artık iyice duyarsızlaştığından, bu cinayetleri ve öldürülenleri umursamaz, önemsemez hale geldiğinden mi? Yoksa davayı da, kararı da inandırıcı, ikna edici bulmadığından, hadisenin birkaç kukla tetikçiyle kapatılıp, asıl karar vericilerin karanlıkta bırakıldığına inandığından, mahkum olanları feri fail saydığından mı? Cevabı yakalayabilmek için bir Uğur Mumcu'nun kendisine, bir de çok uzaklarda olmakla birlikte son derece anlamlı bir örnek oluşturabilecek Amerika'dan bir tanığa başvuracağız. Kontur gerilla cuntası. Uğur Mumcu 1970'li, 80'li, 90'lı yıllarda şunları yazmış. Komando adlı gençler hangi güç merkezlerinden desteklenmektedir? Bunların ellerindeki silahları kim vermektedir? Pentagon generallerinin ve CIA yetkililerinin yönetimindeki Panama kanalı, anti-gerilla okulunun Türkiye'deki şubesi olan Kontrgerilla adlı gizli örgüt kimlerden oluşmaktadır? Yeni ortam 28 Ocak 1975. Kontrgerilla cuntası Türkiye'de kapatılması hiç düşünülmeyen bir Amerikan üssüdür. Cumhuriyet, 17 Haziran 1975. Türkeş kimdir ve siyasal hayata nasıl atılmıştır? Cumhuriyet, 6 Şubat 1976. Kontrgerilla üzerine yazılan kitaplarda yer alan siyasal değerlendirmelerde, Amerika'nın bütün yoksul ülkeler halklarının birer rehine olarak tuttuğu ve bazı ülkelerde de reform girişimlerini istediği ölçüde tutmak gibi taktikleri olduğu da yazılmaktadır. 12 Mart sonrası bazı büyük kentlerde karargah kuran ve işkence yaptıkları insanlara kendilerini "Burası kontrgerilla teşkilatıdır, burada anayasa yoktur" diye tanıtan ve birçoğu bugün deşifre olmuş, yani adları bizlerce bilinen birçok işkenceci, doğrudan doğruya CIA tarafından yönetilen bir gizli örgütün üyeleridir. Bu örgüt, işkence dışında kışkırtıcı ajan kullanmak, sabotaj düzenlemek, devrimci eylemleri yörüngesinden saptırmak gibi görevler yapmaktadır. Bunların amaçları, taktikleri, adını verdiğimiz CIA kökenli kitaplarda yazıldır. Cumhuriyet, 3 Nisan 1976. Kontrgerilla kökü ve kaynağı Amerika'da bulunan ve NATO ülkelerinde solcu örgütlenmeleri bastırmak için kurulan silahlı bir örgüttür. Bu silahlı örgüt, çalışma alanı olarak seçtiği ülkelerde adlarının başına milliyetçi sözcüğü eklenen sağcı saldırgan gençlik örgütleriyle işbirliği yapar. Bir ülkede birbiri ardından cinayetler işlenir ve katiller yakalanmazsa, o zaman devlet içinde devlet olduğu yolundaki şüpheler su yüzüne çıkar. Demek oluyor ki polisin de yakalayamadığı, gücünün yetmediği bazı güç dengeleri bulunmaktadır. Kimdir bunlar? Bu köşede çok yazıldı. Silahlı kuvvetlerde görevli iki subay silahlarını Ülke Ocakları Genel Başkanı'yla MHP Gençlik Kolları Başkanı'na vermişlerdir. Bu silahlarla da cinayet işlenmiştir. Subayların adı da silahların sicil numaraları da açıklandı. Hani neredesiniz? Milli Savunma Bakanı Bay Melen, İçişleri Bakanı Bay Asil Türk ve Jandarma Genel Komutanı Vekili Kor General Şahap Yardımoğlu. Neden dokunamıyorsunuz Yüzbaşı Fehmi Altınbile ve Yüzbaşı Mustafa İlerisoy'a? Gücünüz mü yetmiyor yoksa? Emrinizi mi dinlemiyorlar? Cumhuriyet, 31 Mayıs 1976. Her olayı CIA yaratmaz. CIA gelişen olaylara yön verir. Bu olayları saptırır. Böylece bir kargaşa ortamı oluşturur. Öyle anlaşılıyor ki bir takım sorumsuz gruplar böylesine bir ortamın yaratılmasında figüran olarak seçildiler. Böyle bir kanlı olaya alet edildiler. Fakat bu olayların arkasında CIA'nin kanlı ellerini görmemek için çok saf olmak gerekir. Cumhuriyet, 4 Mayıs 1977. Evet, her olayı CIA yaratmaz. Fakat her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de CIA vardır ve bazı devlet kurumlarıyla iç içedir. CIA belli olaylara karışır, belli olayları saptırır, yozlaştırır. Amacı hangi ülkede olursa olsun solun geniş bir birlik yaratarak iktidara gelmesini önlemektir. Cumhuriyet, 7 Mayıs 1977. Kontrgerilla devletin yasal yetkililerince denetlenemeyen bir CIA kuruluştur. Demirel, Ecevit'e yazdığı mektubunda bir suikast planından söz etmektedir. Başbakan bu suikast planı hakkında oldukça ayrıntılı bilgi de vermektedir. Böylesine ayrıntılı bilgilere sahip olan bir başbakanın bu haberi kimden aldığı gerçekten çok önemlidir. Demirel'in ihbar mektubu. Öyle bir başbakan ki ana muhalefet partisi liderine yapılacak suikastın planını ele geçiriyor. Fakat bu suikastçileri yakalamaya gücü yetmiyor. Demek oluyor ki burada Demirel'i de hükümeti de aşan gelişmeler var. Demirel tam bir çaresizlik içinde durumu Ecevit'e bildirmekten başka yol bulamıyor. Önlem almaya gücü yetmiyor. Çünkü olaylar başbakanı çoktan aşmıştır. Başbakanları devlet bakanlarına deviren CIA Türkiye'de eyleme mi geçmiştir yoksa? Demirel geçen hafta seçimlere 3 gün kala bazı talihsiz işler olacağını belirtmedi mi? Demirel'in ihbar mektubu da talihsiz işlerden en ciddisini haber vermiyor mu? Böylece 1 Mayıs olaylarının Mao'cu-Lenin'ci çatışması olmayıp CIA tarafından planlanan bir kanlı eylem olduğu anlaşılmıyor mu? Bunlarla birlikte daha nice kanlı cinayetler üzerindeki sis perdeleri aralanmıyor mu? Cumhuriyet, 4 Haziran 1977. Ülkücü devrimci çatışması değil. Şimdi bir başka sakınca daha var. Olayları kabaca ülkücü devrimci çatışması olarak sınırlamak. Oysa yaşanan gerçekler bu sınırların aşıldığını ve anayasal düzenin çekirdeği kontra gerilla olan bir örgütçe zorlandığını ortaya koymaktadır. Bu örgütün yan kuruluşları, devlet içinde adamları, istihbarat örgütlerinde daire başkanları ve milli güçleri bulunmaktadır. Toplu saldırılar birer amatör işi değildir. Görevi kargaşa çıkarmak, darbe düzenlemek, hükümet devirmek olan bir örgütün eylemli ve silahlı saldırısıyla karşı karşıyayız. Ülkücüler bu oyun içinde kullanılan ve kullanıldıktan sonra birer kirli mendil gibi cezaevi köşelerine fırlatılan bilinçsiz ve zavallı araçlardır. Bu ülkücülerin neyin aracı olduklarını uzun uzun düşünmeleri gerekiyor ama bir kez devleti ele geçirme yürüyüşüne sokulmuşlardır. Korkarız, kendilerine düşünecek zaman bile bırakılmamıştır. Cumhuriyet, 15 Nisan 1978. Uzun süre CIA görevlisi olarak çalıştıktan sonra anılarını yazan Philip Egge, Türkçe'ye de çevrilen CIA Günlüğü adlı yapıtının 485. sayfasında Uruguay'daki CIA eylemlerini anlatırken şunları söylüyor. Son zamanlarda öğrenci faaliyetlerinin üniversiteden çok orta öğretim düzeyinde yürütülmesi için merkezin yaptığı öneri genel merkezci, parantez içinde CIA tarafından kabul edilmiştir. Alt düzeyde komünist aleyhtarlığının aşılanmasıyla öğrenciler üniversiteye geldiklerinde daha iyi sonuçların elde edilebileceği görüşü savunulmuştur. CIA'nin sadece öğrenciler için öngördüğü bu eylem alanının Türkiye'de işlemediğini söylemek herhalde olanaksızdır. CIA her zaman açık kimlik kartıyla ortaya çıkmaz. Çoğu kez soldaki kışkırtıcı ajanlar sağdaki antikomünist eylemcilerle birlikte aynı CIA halkasının parçalarını oluştururlar. Cumhuriyet, 28 Nisan 1978. CIA girmiş içime. Demirel hükümetlerinin Demirbaş Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, İsmail Cem arkadaşlarımızla yaptığı konuşmada MIT'in CIA ile ilişkisini şu özlü açıklamasıyla ortaya koymuştu. Türkiye kendi istihbarat gücünü kuvvetlendirmek için İsrail istihbaratıyla, Amerikan istihbaratıyla, İran istihbaratıyla daimi ve organik münasebetler içindedir. Bunlar gizli gizli her sene kendi şefleriyle toplanırlar. Washington'da, Tahran'da, Tel Aviv'de istihbarat mübadelesi yaparlar. Organik bağları bulunmayan fakat inandıkları başka istihbarat örgütlerinden de istişare mütalaa alırlar. Şimdi istihbaratçılar Amerikalılarla organik münasebetler içinde olduğuna göre, Amerikalı şu adam benim adamım, şunu yerleştirelim solcuların arasına diye rahatlıkla işbirliği yapabilir. İstihbarat alanında bu iş rahatça yapılabilir. Sonra hiçbir istihbaratçı herhangi bir haberi her yere götürmez. Dışişleri Bakanı'na başka söyler, devlet reisine başka söyler. Genelkurmay Başkanı'na başka söyler. İstihbarat bünyesinde profesyonel dejenerans, soysuzlaşma her hareketin tesiri altındadır. Şimdi sorunuza dönelim. Nasıl yapar CIA? CIA yapar. Organik bağlarla yapar. Benim istihbarat şefim kendi farkında bile olmadan CIA benim altımı oyar. Elinde imkan var adamın. Girmiş. Enfiltre benim içime. Onun için şaşmam, aramam da. Bulamam ki nasıl yaptı, bulamam. Çağlayangil bu açıklamaları yaptıktan sonra şunları söylüyordu. 12 Mart'ta CIA vardı, hem de büyük ölçüde vardır. Genelkurmay Mahkemesi'nde CIA hesabına casusluk yapmak suçundan 17 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırılan MIT eski istihbarat başkan yardımcısı Sabahattin Savaşman, duruşma salonundan çıkarıldıktan sonra gazetecilere ilginç açıklamalarda bulunmuştur. Şöyle konuşmuş Savaşman. CIA, MIT içinde dönen çarkın bir dişlisidir. Bu dişli sökülüp atılmadıkça MIT gerçek niteliğine kavuşamaz. Cumhuriyet, 11 Nisan 1979. Memleketsever insanlar ve özel harp dairesi. Mehmet Ali Ağca'yı kim kaçırdı? Hiç kuşkum yok, Ağca'yı silahlı kuvvetlerde yuvalanmış silahlı bir sağ örgüt kaçırdı. Bu örgüt cezaevi yöneticileriyle ilişki kurdu. Birlikte bir plan hazırlandı ve plan gerçekleşti. Olay budur. Cumhuriyet, 27 Kasım 1979. Cüneyt Arcı Yüreğin, Demokrasinin Sonbaharı adlı ana kitabının 372. sayfasını açarak Sayın Bülent Ecevit'in konuya ilişkin sözlerini okuyalım. Özel Harp Dairesi'nin her ilde silah depoları vardı. Bu daire gereğinde bu silahları kullanacaktı. Sarıkamış'taydım. Birlikte yemek yediğimiz komutana Özel Harp Dairesi'ni sordum. Var dedi. Hepsi çok memleketsever insanlardır diye ekledi. O sırada çevrede MHP İl Başkanı da geziniyordu. MHP İl Başkanı da mı bu daireyle diyecek oldum. General o başında demez mi? Eski Özel Harp Dairesi Başkanlarından emekli Tümgeneral Cihat Akyol'un Silahlı Kuvvetler Dergisi'nin 1971 yılı Mart sayısında Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat başlıklı yazısından bir parça alalım. Halkı mukavemetçilerden ayırmak için sanki ayaklanma kuvvetleri yapıyormuş gibi müdahale kuvvetlerince zulme kadar varan haksız muamele örnekleriyle sahte operasyonlara başvurulması tavsiye edilir. Cumhuriyet, 28 Ocak 1986. Uyuşturucu, silah ve terör. Ermeni terör örgütlerinin uyuşturucu madde kaçakçılarıyla iç içe oldukları da öteden beri bilinmektedir. Her terör örgütünün bir kaçakçılık örgütüyle bağlantılı olduğu kesin bulgularla ortaya çıkmıştır. Ülkücü terör örgütünün önde gelen militanları Oral Çelik, Abdullah Çatlı ve Mehmet Şener'in Avrupa'da uyuşturucu madde kaçakçılığı suçuyla kovuşturulduklarını da bu arada bilmek gerekir. Türkiye'nin son yıllarda tanık olduğu terör olayları çocuk oyuncağı mıydı? Hayır. Terörün nasıl dış destekli olduğunu anlamak için şu rakamlara bakmak yeterlidir. Uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı çok uluslu kaçakçılık örgütleri eliyle yapılmaktadır. Türk mafyası olarak adlandırdığımız kaçakçılık örgütleri bu çok uluslu örgütün küçücük bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye'de yapılan birçok operasyonda afyonun eroine dönüştürülmesi için kullanılan asetik anhidrit adlı kimyevi madde ele geçirilmiştir. Bu kimyevi madde ABD, Almanya, Fransa ve Japonya'da üretilmektedir. Cumhuriyet, 2 Aralık 1984. Ağca, Viyana'da Otto Tinter'ın dükkanına gidip 4 tane Browning marka silah aldıklarını söylüyor. Silah aldıkları adam Horst Grillmeier adlı bir karanlık adam. Hem bir etkin Nazi hem de silah kaçakçısı. Bu Avusturyalı kaçakçının bir özelliği daha var. İstihbarat örgütleri için çalışıyor. Silahlar Viyana'dan alınıyor. Abdullah Çatlı o sırada Viyana'da yaşıyor. Suikastten sonra Eyüp Erdem ve Mahmut İnan soluğu doğru Viyana'da alıyorlar. İlginç değil mi? Cumhuriyet, 9 Haziran 1985. Amerikalı yazar Uğur Mumcu'ya tanık. Tablonun olgunlaşması için bu alıntıları gerekli gördük. Tabloyu tamamlamak üzere bu kez Amerikalı siyaset bilimi profesörü Michael Parenti'nin Kirli Gerçekler. Michael Parenti, Kirli Gerçekler, Dirty Truths, çeviri Ali Tartanoğlu, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 1997 adlı kitabına geçelim. Parenti de Uğur Mumcu'yu son derece net biçimde doğrulayarak neredeyse aynı sözcüklerle şunları yazmaktadır. Bugün pek övülen Batı demokrasilerinde birincil işlevi mevcut siyasi ekonomik yapıyı desteklemek olan dünyayı, dünyaya sahip olanlar için güvenilir kılmak amacıyla gözetimi, sızmayı, sabotajı, yargısal tacizi, dezenformasyonu, asılsız suçlamayı ve haksız tutuklamayı, vergi yoluyla tacizi, şantajı ve hatta şiddet ve suikasti araç olarak kullanan ama hesap sorulamayan büyük bir devlet gücü vardır. Çeşitli istihbarat servislerinde Pentagon'un yüksek yöneticileri ve Beyaz Saray'ın yönetim bürosundaki siyaset planlamacılarının çevresinde odaklanmış, kötü yönetimin bir tamamlayıcısı olan ve ulusal güvenlik devleti denilebilecek bir devlet içinde devlet vardır. Bu unsurlar Amerika'daki ve başka ülkelerdeki muhaliflere karşı korkunç suçlar işleme hakkına sahip olduklarına inanmışlardır. CIA benzeri bir ulusal güvenlik devleti egemen ekonomik çıkarların hizmetinde, çeşitli ülkelerdeki köylü önderleri, aydınları, gazetecileri, öğrenci liderlerini, papazları, sendika liderlerini, işçileri, cemaat liderlerini sistematik olarak hedef alan gangsterlerin, uyuşturucu kaçakçılarının, suikastçıların ve işkencecilerin çabalarından yararlanmıştır. Toplumsal değişimi önlemek, dünya ekonomisini yöneten dev şirketler uğruna halkını ekonomik yoksulluğa sürüklemekte isteksizlik gösteren hükümetleri ve toplumsal hareketleri yok etmek için yüz binlerce insan öldürülmüştür. 178. sayfadaki bir numaralı dipnotun kitap sonundaki açıklamasında parantezi CIA ile yakın ilişkili bir askeri istihbarat şefi olan Albay Lee Fletcher Protoy'un Kennedy suikastı ile ilgili bir kitaba yazdığı ön sözde Akdeniz'de bir özel köye yaptığı ziyareti anlatırken CIA'nin devletsiz mekanizması içinden toplanmış, gerçekten seçkin bir tetikçi, suikastçı ve benzeri uzmanlar grubuydu. Kesinlikle adları, kimlikleri belli değildi dediğini aktarmakta ve şöyle devam etmektedir. Amerikan Ulusal Güvenlik Devleti ve onun medyadaki sadık yardakçıları, batılı hükümetlerin veya çok uluslu şirketlerin yerleşik çıkarlarına karşı faaliyet gösteren muhalif siyasi veya milliyetçi grupları terörist olarak adlandırır. Tek bir silahlı adama ya da bir yerleri bombalayan küçük bir gruba hararetle yakıştırılan terörizm, Amerikan ordusu ya da uydu devletlerin CIA destekleri orduları tarafından tüm halklara karşı girişilen baskı ve yıkımlar için asla akla getirilmez. Bir IRA üyesinin bir birahaneyi bombalaması terörist bir eylemdir. Ama Amerika'nın Panama City'de koca bir işçi mahallesini, Bağdat'ta kentin sivil halkını bombalaması, Guatemala'da 660 köyün Amerikan destekli güçlerce yakılması, Şili'de, Endonezya'da, Afganistan, Güney Yemen ve benzeri başka ülkelerde yaşanan kitlesel tutuklamalar ve katliamlar terörizm değildir. Hatta sol terör kabul edilenler bile aslında Angola, Mozambik, Nikaragua ve başka birçok örnekte tanık olunduğu gibi bütün bir ülkenin harap olduğu, sayısız insanın katledildiği, sözde gerilla denilen Amerikan destekli para avcılarınca gerçekleştirilmiş katliamlardır. Sayfa 92. Basının terörizm dediği şey perakende terörizmdir. Kitlesel, arkasında Amerika'nın bulunduğu, devlet destekli, toptancı terörizme ise hiç değinmezler. Amerikan Ulusal Güvenlik Devleti bir süredir olduğu gibi bugün de en büyük terör ihracatçısıdır. Amerikan ordusunun ve Amerikan destekli yerli işbirlikçi güçlerin dünyanın her yanında yol açtığı sadece insan ölümlerinin sayısı konusundaki tahminler şöyle. Vietnam'da 3 milyon, Kamboçya ve Mozambik'te 1 milyon, Endonezya'da 500 bin ila 1 milyon, Angola'da 600 bin, Laos'ta 300 bin, Doğu Timur'da 250 bin, Afganistan ve Irak'ta 200 bin, Guatemala'da 150 bin, Nikaragua'da 100 bin, El Salvador'da 90 bin ve Şili, Arjantin, Zaire, İran, Şah döneminde, Kolombiya, Bolivya, Brezilya, Panama, Somali, Güney Yemen, Batı Sahra ve benzeri başka ülkelerde 10 binler. Sayfa 93-94. Yazının girişinde terörü bir anlamda toplumun genelinin yıldırılması, herkesin her an öldürüleceği veya benzer şiddete maruz kalacağı korkusuna kapılması, böylece ne istenirse yapacak o korku ve baskıdan kurtulmak için sunulan her alternatifi onaylayacak hale gelmesi, bir tür 40 katır mı, 40 satır mı durumu olarak tanımlamaya çalışmıştık. Önce mumcunun, sonra Parenti'nin saptamaları sanırız perdeyi daha da araladı. İki uzman yazarın saptamalarından çıkarılacak çok önemli sonuçlar var. 15. ayrımın sonu, sayfa 170.